Ayrım 43.
Kazuri'ne göre çoğu durumlarda Yahudiler, Hazreti İsa'nın yüksek öğretilerine olan içten inançları ya da Ermeni Gregorian Kilisesi'ne duydukları yakınlıktan değil, Yahudilerin Hristiyanlığa geçtiklerinde kanuni olarak kazandıkları maddi haklar nedeniyle din değiştirme talebinde bulunmaktaydılar. Yahudiler Rus Ortodoks Kilisesi inançlarına göre vaftiz edilmek yerine neden Ermeni Kilisesi'ni seçmişlerdi? Bu konunun nedeni şöyle açıklanabilir. Rus Ortodoks Kilisesi inançları doğrultusunda vaftiz olan bir Yahudinin Yahudiliği devam etmekte, bu nedenle de kendisine yönelik nefret ve eziyetten kurtulamamaktaydı. Halbuki dinlerini değiştirmelerinin esas amacı Yahudilere yönelik sistematik eziyetler, hakaretler ve pogromlardan kurtulmaktı. Ve deniyor ki 1910-1915 yılları arasında Ermeni'ye dönen Yahudi daha sonra Müslümanlığa da geçmiş olabilir. Mesut Yılmaz'ın baba annesi mühtedi. Neyse, bugün Türkiye'de soyları Kafkasya, Kırım'a dayanan birçok Müslüman aile var. Kimsenin ailesi hakkında tereddütlerin oluşmasını istemeyiz. Örneğin eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın dedesi Vasapların Ahmet, Kırım'da 10 yıldan fazla bir süre fırıncılık yaptı. Kendinden 13 yaş küçük Sonya'yı yanına eş olarak alıp Karadeniz'deki Çayeli'nin Cimil köyüne döndü. Sonya Müslüman oldu, Ayşe adını aldı. Nüfus kütüğüne mühtedi diye şerh kondu. Sonya'nın Ermeni mi, Yahudi mi olduğu bilinmiyor. Erol Akçal Bey bakanken, Turizm ve Tanıtma Bakanı, babaannesinin Kırım'daki köklerini bulmak için babası İzzet Akçal Bey gibi çok uğraşır. Ama kaynak bulup yol alamaz. Babaannesinin bir kısım akrabalarının Rusya'ya, bir kısmının da Amerika'ya göç ettiği bilgisiyle yetinmek zorunda kalır. Cemal A. Kalyoncu, Saklı Hayatlar 2004 sayfa 175. Ahmet ve eşi Ayşe daha sonra İstanbul'a göç ettiler. Karaköy'deki Leyla Gencer'in dedesine ait Tatlıcılar Hanı'nın yanındaki fırında pasta, börek, çörek yapıp sattılar. 5 çocukları oldu. Havva, Zeliha, Yusuf İzzet Akçal, Hüseyin Yılmaz ve Hasan Yılmaz. Zamanla tekstil işine giren Hasan Yılmaz'ın mağaza komşusu Saraybosna göçmeni Raşit Özbarlas'ın kızı Güzide ile evliliğinden Mesut, Turgut ve Nilüfer oldu. Bu ufacık Kırım hikayesinden sonra tekrar Ülkerlere dönelim. İslam Efendi Kırım'dan Kırklareli'ne geldi, sonra tekrar Kırım'a döndü. Dipnot. Görünüyor ki Kırım meselesinin iyi araştırılması gerekiyor. Çayelili Ahmet Hamdi İshakoğlu, Kırım'la ticaret yapan geniş İshakoğlu ailesinin çocuğuydu. Zamanla İstanbul'a göçüp çok zengin oldu. Ermeni ve Yahudilerle birlikte Türkiye'de ilk boya üretimine giren Türk oydu. İshakoğlu'nun 1952 yılından beri üzerinde durduğu mesele Taksim'e cami yaptırmaktı. Bu nedenle Taksim Cami Yaptırma Vakfı'nı kurdu ve ikinci başkanlığını yürüttü. Vakfın başkanı dayısı ve aynı zamanda kayınpederi Süleyman İshakoğlu'ydu. İnsan sormadan edemiyor. Ahmet Hamdi İshakoğlu gibi ticarete çok yatkın biri, Türkiye'nin yoksulluğunun önüne geçecek projeler üretmek yerine neden Taksim'e cami yaptırmak için yıllarca inat etti? Yine tartışmalara neden olan Göztepe'ye cami fikri de onundu. İslam Efendi'nin neden tekrar Kırım'a döndüğü konusunda ne yazık ki bilgimiz yok. Ancak tarihsel olaylara bakarak tahmin yürütebiliriz. Elimizdeki tek bilgi 26 Aralık 1912 tarihinde Kırım'a bağımsızlık yolunu açan bir gelişmenin olması. Bu tarihte Kırım Halk Cumhuriyeti ilan edildi. İslam Efendi'nin ülkesinin bağımsızlık kazanmasıyla birlikte topraklarına döndüğünü düşünmemiz güçlü bir ihtimal. Demek mesele Bolşeviklik değildi. İslam Efendi'nin sosyalizmle bir alıp veremediği yoktu. Kırım 1920'de Bolşeviklerin eline geçti. 1921'de Kırım Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Sovyet Birliği'ne katılma kararı aldı. Yahudi tarihi yazarı Yusuf Besalel, sosyalist devrimin ilk yıllarında Yahudilerin kendi dillerinde eğitim gördüğünü, Stalin döneminde ise Yahudilere baskıların arttığını yazmaktadır. Ama bu baskılar tüm Yahudi cemaatine değil, ağırlığını Yahudilerin oluşturduğu Stalin'e muhalif olan Troçki liderliğindeki hareketeydi. Kırımlı İslam Efendi'nin ikinci çocuğu Sabri 1920 yılında Kırım'da doğdu. Sabri 9 yaşına geldiğinde İslam Efendi ikinci kez Türkiye'ye dönme kararı aldı. Eşi Şakire ve 3 oğlu bir kızıyla Asım, Sabri ve ailenin en küçüğü ve genç yaşta vefat eden Hakkı ile Sıdık'a birlikte 1929'un Ağustos ayında İstanbul'a geldi. Neden döndükleri konusunda bilgi yok. Aile özel ailevi bilgilerine basına vermemekte çok kararlı olduğu için İslam Efendi'nin İstanbul'da ne iş yaptığını da bilemiyoruz. Bildiğimiz 21 Haziran 1904 tarihinde soyadı kanunu çıktığında İslam Efendi Berksan soyadını aldı. Ancak gelin görün ki iki oğlu Asım ve Sabri nedense 19 yıl sonra 1953 yılında Berksan soyadını bıraktılar, Ülker soyadını aldılar. Ama ilginçtir, Asım Ülker daha 2-3 yaşında olan iki oğlu A. Selçuk ile Ö. Faruk'un soyadını değiştirmedi. Onlar Berksan soyadını devam ettirdiler. Berksan'ın anlamı neydi? Sözlüklerde yok, bilemiyoruz. Yalçın Küçük'ün bu konuda bir iddiası var. Berk, Türkçe Berk yapılıyor. Aşkenazi Yahudilerinin dili olan Yidiş bir sözcük olarak Yahudilerde en çok taşınan soyadlarından birisidir. Soğuk Savaş'ta Sovyet casusu oldukları gerekçesiyle idam edilen Rosenberg'leri hatırlamayan herhalde yoktur. Karı koca Yahudiydiler. Sözcük Almanca kökenlidir. Yalnız artık daha çok Yahudilere işaret etmektedir. Aile belki de bu belirgin işaretten çekinerek Berk'i bırakıp Ülker soyadını almıştı. Tekelistan 2004 sayfa 256. Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğe göre Ülker Boğa Burcu'nda 7 yıldızdan oluşan takımın adıydı. Sayfa 1553. Tevrat'ın Eyüp babında da geçiyordu. Öte yanda bu ailede soyadı meselesi çok önemliydi. Şöyle ki Sabri Ülker'in kızı Ahsen Hanım'ın ilk eşinden olan oğlu Ali'nin de soyadı daha sonra mahkeme kararıyla Ülker yapılacaktı. Hikayeye devam. Baba İslam Berksan vefat edince ailenin bütün yükü Asım Ülker'in omzuna bindi. Ancak 2. Dünya Savaşı başlamıştı ve Asım askere alınmıştı. Sabri Ülker hem okuyor hem çalışıyordu. Bir yandan İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde okuyor, diğer yandan Besler Bisküvi Fabrikası'nda çalışıyordu. Okul bitince buradaki bir ustayla ortak imalathane kiraladılar ve bisküvi yapmaya başladılar. Aranot, Türkiye'deki pastacıların büyük çoğunluğunun Karadenizli olduğunu sanırım herkes bilir. Peki Karadenizlilere bu işi Rumlar, Ermeniler, Yahudiler kim öğretti? Sabri Ülker ağabeyini de yanına alarak Borçarç Eminönü Nohutçu Hanı'nda içinde 6 kazan, küçük bir fırın, 4 çuval şeker ve 12 çuval un bulunan 100 metrekarelik bir imalathaneyi satın aldı ve bisküvi üretmeye başladılar. İki kardeş 1944 yılında Ülker Gıda Sanayi'ni kurdular. Asıl mesele üretilen bisküvilerin Türkiye'nin dört bir yanına nasıl dağıtılacağıydı. Ülker 1955'te nakliye farkı almadan fabrika fiyatına ülkenin her yanına ürün teslim etme kararı aldı. Türkiye'de radyoya ilk reklamı veren kurumlardan biri Bahariye Mensucat'la birlikte Ülker'dir. 1950'li yıllarda Türkiye'nin haberleri, hükümet bildirilerini merakla beklediği saat 19 ajansının hemen önünde Ülker reklamı yayınlanırdı. Önce güneş, hava, su, sonra bol gıda gelir. Akşama babacığım, unutma Ülker getir. Ne diyelim, ticaret Ülker kardeşlerin genlerinde var. 1970'te Anadolu Gıda halka açık bir şirket olarak Ankara'da kuruldu. 1974'te ihracat başladı. Hedef Orta Doğu'ydu. Ürünlerin üzerinde domuz yağı yoktur yazısı vardı ve zamanla Cidde'de çikolata fabrikası kuruldu. Orta Doğu'da bisküvi ve gofrette bir numara. Tesadüf diyebilir miyiz? Dinci olarak bilinen Ülker kardeşlerin önünü hep laik askeri darbeler açtı. 27 Mayıs 1960. Ülkede döviz sıkıntısı had safhada. Ama askerler Ülker'e 250 bin dolar döviz tahsis etti. 12 Eylül 1980, Ülker yaptığı ihracatlardan aldığı vergi iadeleriyle büyüdü. Son 28 Şubat postmodern laik darbede Ülker önce yasaklı şirketler arasında gösterildi. Türk Silahlı Kuvvetleri TSK kantinlerinde Ülker ürünlerinin satılması yasaklandı. Ama sonra nedense Ülker listeden çıkarıldı. Bu arada mazlum gösterilen Ülker'in satışlarında patlama yaşandı. Listeye girip çıkan Ülker grubu TSK Mehmetçik Vakfı'na 500 bin dolar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na 500 bin dolar ve TSK El Ele Vakfı'na 500 bin dolar yani toplam 1,5 milyon dolarlık bağışta bulundu. Ülker kardeşlerin en belirgin siyasi özellikleri antikomünist olmaları. Sabri Ülker kurucusu olduğu antikomünizmin kareleri Aydınlar Ocağı, İlim Yayma Cemiyeti gibi örgütlere ve Tercüman Gazetesi gibi yayın organlarına para akıtıyordu. Elinin sıkı olmasıyla biliniyordu ama bu konularda nedense çok cömertti. Sabri Ülker maddi yardımda bulunuyor, Nazlı Ilıcak gibi kalemlerinden kan damlayan yazarlar solculara karşı en sert yazılarını kaleme alıyordu. Topbaşlar da bir ara basın dünyasına girmek istediler. Muammer Topbaş eski Sabah gazetesini satın aldı. Başına Ömer Öztürkmen'i getirdi. Ömer Öztürkmen o yılları şöyle anlatıyor. AP milletvekilliğim zamanında Muammer Bey Sabah gazetesini satın almıştı. Mehmet Emin Alpkan ağabeyimle benden birkaç ay gazeteye bakmamı istediler. Gerçekten de 3 ay kadar Ankara'dan gelip 3-4 gün yardım ediyordum. Muammer Bey'i de o zaman tanıdım. Daha sonraları Sabahattin Topbaş'la Mekke'de Bekir Berk merhumun evinde tanıştık. Yaptıkları hayır ve hasenatın yanı sıra ilim yayma cemiyetini kurmuşlardı. www.ömeröztürkmen.com. Topbaşlar gazete işini yapamadılar, vazgeçtiler. 1985 yılında Asım ve Sabri Ülker kardeşler bölündü. Büyük ağabey Asım Ülker hisselerini kardeşine devredip, çocukları Selçuk Berksan ve Faruk Berksan'la birlikte kardeşler şirketler topluluğunu kurdu. Ancak vardır mutlaka bir hikmeti. 1990 yılında grup adını Kar Şirketler Topluluğu olarak değiştirdi. Söylediklerine göre değişikliğin nedeni kardeşler sözcüğünün toplumda yanlış anlaşılmasıydı. Uzay gıdayı alıp Türkiye'de ilk cips üretimini gerçekleştiren Kar Şirketler Topluluğu'nun 23'ü yurt içinde, 8'i yurt dışında olmak üzere 31 şirketi ile bir vakfı vardı. Topair Havacılık, Hezarfen Havaalanı, Novaplast, Umde, Çamlıca İnşaat, Arjun Handles, Risport. Şirketlerinin çoğunluğu çok ortaklıydı. Örneğin Işık Sigorta AŞ'nin ortakları arasında kız kardeşleri Gülsüm Betül Karagöz'den başka İhsan Kalkavan, İrfan Hacı Osmanoğlu gibi isimler vardı. Selçuk ve Ömer Faruk Berksan kardeşler bu şirketleri adına ve şirketlerini de birbirlerine kefil yaparak birçok bankadan kredi aldılar. Ancak ödeme sıkıntısı yaşadılar. Mallarını satmak ve devretmek zorunda kaldılar. Eşlerinden boşandılar. Kalan mallar ise zaten finansal kiralama yoluyla alındığı için haczi mümkün olmadı. Nihayet Asya Finans'ın kurulmasından birkaç gün sonra Kar grubunun malları Asya Finans'ın 800 milyar liralık alacağından dolayı haczettirildi. Asya Finans'ın haczinden sonra yasal işlemlere girişen alacaklı bankalar ise karşılarında sadece leasingli malları ile söz konusu haczi gördüler. Yani hiçbir şey yapamadılar. Sonuçta Berksan kardeşler başta olmak üzere M. Emin Hasırcılar, İGS kurucusu Hasırcılar Tekstil, Mustafa Kavurmacı, Aydınlı Giyim, Turgut Aydın, Aydın Örme gibi tekstilci ağırlıklı Fethullah Gülen grubuna ait olduğu yazılan Asya Finans tarihe gömüldü. Asya Bank doğdu. Olan garip Müslümanın cebindeki 3 kuruşa oldu. Berksan kardeşler 2002 yılında Kar Gıdayı ABD'li Kraft'a sattılar. Ömer Faruk Berksan aynı zamanda 1980-1986 yılları arasında Türkiye-Suudi Arabistan Dostluk ve Kültür Derneği Genel Sekreterliğini yaptı. Türkiye Musiki Vakfı üyesiydi. Faruk Berksan renkli bir iş adamıydı. Yazar Alev Alatlı, Profesör İlber Ortaylı, iş adamı Adnan Polat, müzik sanatçısı Tüluhan Uğurlu, iş kadını Aynur Bektaş, Doktor Doğan Birgül'le birlikte Kapadokya'daki Mehmet Şakir Paşa Medresesini Kapadokya Üniversitesi'ne dönüştürdüler. Faruk Berksan, Türkiye Otomobil ve Motor Sporları Federasyonu başkanlık seçimlerinde Mümtaz Tahincioğlu'nu karşısına rakip olarak çıktı ama kazanamadı. İki çocuğu vardı, Sinan 1975 ve Serra 1979. AKP hükümeti öncesi Ülker grubunun başı beladaydı. Hani belirtmiştim, Faysal Finans'ı alıp adını değiştirerek Family Finans yapmışlardı, mesele biraz değişikti. 6 Haziran 2002 tarihli gazetelerden bir haber. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri Faysal Finans Grubu'nun el değiştirerek Family Finans adını almasının ardından bu grubun faaliyetlerini mercek altına aldı. Müfettişlerin Family Finans Grubu Başkanı Sabri Ülker'in de aralarında bulunduğu 34 yönetim kurulu üyesi hakkında cürüm işlemek için teşekkür oluşturma, dolandırıcılık, bankalar kanununa muhalefet etme ve sahtecilik suçlamasında bulundukları 20 Şubat 2002 tarihli raporu dikkate alan Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ülker Gıda'nın sahibi Sabri Ülker ile oğlu Murat Ülker'in de aralarında bulunduğu Family Finans Grubu'nun yönetim kurulu üyeleri hakkında soruşturma başlattı. Bu ticari ilişkileri uzatmaya gerek yok. Sabri Ülker bugün Türkiye'nin sayılı zenginleri arasındadır. İş dünyasında en çok nakit paranın Ülker grubunda olduğu söyleniyor. Spordan Ülker Spor Stratejik Araştırma Merkezi'ne, ASAM, din araştırmalarından Diyanet Araştırma Merkezi, vakıflara, derneklere kadar maddi yardımı esirgemeyen Ülker grubunun son yıllarda en büyük desteği AKP'ye verdiği biliniyor. Üstelik Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la ticari ortaklığı vardı. Başbakan Erdoğan yıllar önce Ülker grubunun İstanbul Asya bölgesi dağıtım ağını oluşturmuştu. Bu amaçla kurulmuş 3 şirketleri vardı. Bisküvi ve çikolata ürünlerini dağıtan Emniyet Gıda AŞ, süt, yağ ve yoğurt ürünlerini dağıtan İhsan Gıda AŞ, Kola Turka ve Çamlıca gibi meşrubatları dağıtan Yeni Doğan Pazarlama AŞ. Yanında kardeşi Mustafa Erdoğan'la birlikte eniştesi Ziya İlgen ve Sabri Ülker'in damadı Orhan Özokur'un kardeşi Atilla Özokur vardı. Bu bölüme son noktayı koymadan önce Ülker Grubu İstişare Konseyi üyelerinin isimlerini vermek istiyorum. Yahudilerin Osmanlı'ya gelişlerinin 500. yılında kurulan 500. Yıl Vakfı kurucusu Turizm ve Tanıtma Eski Bakanlarından CHP İzmir Milletvekili Alev Coşkun, Yahudi Cemaati Eski Başkanı AK Merkez'in ortaklarından Rifat Hassan, bu kitapta bahsi geçen Rona Yırcalı, 27 Mayıs Anayasası'nın teorisyeni Profesör Hüseyin Nail Kubalı'nın Talas Amerikan Koleji mezunu oğlu Danimarka Fahri Konsolosu Ali Nail Kubalı. Dipnot: hani tarihin sonu makalesiyle bir dönem dünyanın gündeminde olan siyaset bilimci Amerikalı Francis Fukuyama vardı. İşte onun Protestan misyoneri olan babası 1946-1948 yılları arasında Talas Amerikan Koleji'nde öğretmenlik yaptı. 12 Eylül'ün Dışişleri Bakanı emekli Büyükelçi İlter Türkmen, Bülent Ecevit'in Başbakanlığı döneminde baş danışmanlığını yapan emekli Kor General Turhan Özer, Anaplı Adalet ve Milli Savunma Eski Bakanlarından Oltan Sungurlu. Bu kitap çalışmasını sonlandırdığım günlerde Ülker grubu Boyner ailesiyle ortak iş merkezi kurma projesine girmişlerdi. MÜSİAD Başkanı kimdir? Şaşırmayı seviyorum. 1991'de kurulan MÜSİAD'ın Müstakil İş Adamları Derneği kurucusu ve ilk başkanı Erol Yarar'dı. Erol Yarar ve ablası Meral Yarar Feyziye Mektepleri Işık Lisesi mezunuydular. Anneleri Münire Yarar 7 yıl Amerikan Kız Koleji'nin müdür muavinliğini yapmıştı. Ondan önceki görevi ABD Büyükelçiliği'ndeki Amerikan Haberler Merkezi'ndeydi. İlk yerli deterjan üreticisi Baba Ali Özdemir Yarar TÜSİAD kurucusuydu. Rotaryen'di, İstanbul Rotary Kulübü üyesiydi. Dipnot: 8 Şubat 1956 tarihinde DP döneminin TBMM Başkanı Refik Koraltan'ın oğlu Oğuzhan R. Koraltan başkanlığında kurulan İstanbul Rotary Kulübü'nün kurucu üyeleri şunlardı: Rifat Bereket, İsmail Hakkı Kutbay, Kazım Taşken, Eli Rosenthal, Hilmi Naili Barlo ve John A. Kauki. Unutmadan bir not eklemeliyim. Yalçın Küçük Tekelistan adlı kitabında Ülkerlerin Sabetayist olduğunu iddia etti. Sabri Ülker, Yalçın Küçük'e gönderdiği 25 Temmuz 2004 tarihli mektubunda Sabetayist olmadıklarını belirtti. Nazım Hikmet'in akrabası Sabri Ülgener. Türkiye ekonomisine yön veren iki aileyi anlattıktan sonra İslam ve iktisat konularında çalışmalar yapmış bir akademisyenle devam edelim. Modern sosyolojinin kurucusu Alman düşünür Max Weber, 1864-1920, Protestan ahlakının her ne kadar kapitalizmin ilk ve temel nedeni olmasa da bireyciliğin, sıkı çalışma ve disiplinin, rasyonel davranış ile özgüvenin önemini vurgulayan bir kültür doğurduğu için kapitalizmin doğuşunda ve gelişiminde önemli bir rol oynadığını savundu. Dipnot: yeri gelmişken yazalım. Bizim ilk öğretim lise tarih kitapları Protestanlığın kurucusu Martin Luther'i hep aydınlıkçı olarak gösterirken Katolikliği yobazlık sınıfına sokmaktadır. Bu nedenle son yıllarda televizyonlardaki tartışmalarda Luther'dan hep ilerici diye bahsedilir oldu. Oysa Batı dünyası Luther'in ilerici olup olmadığına daha karar vermiş değildir. Öyle ya, gökbilimci Kopernik'e zıp çıktı dememiş miydi? Luther'e bu sempatinin kaynağı Osmanlı'nın Katoliklere karşı hep Protestanların yanında yer alması olabilir mi? İşin bir diğer garip yanı da bağnaz bir Hristiyan olan Luther'in acımasız bir Türk düşmanı, Yahudi dostu olmasıdır. Yahudiler bizim Tanrımızın akrabaları, kuzenleri ve kardeşleridir. Katoliklere sesleniyorum, bana kafir demekten yorulduklarında Yahudi desinler. Luther'in gizli Yahudi olup olmadığı hala tartışılmaktadır. Bu görüşten yola çıkan Weber, İslam dini için genelleyicilik arz ederek İslam kapitalizmle bağdaşmaz tezini ileri sürdü. Profesör Sabri Ülgener, Weber'in bu tezini hem kabul etti hem de reddetti. Hak verdi ama bunu engelleyenin İslam değil, halk tarafından yorumlandığı haliyle tasavvufi İslam olduğunu ileri sürdü. Profesör Ülgener'e göre suçlu, tevekküle dayanan halk tasavvufuydu. Dünya işlerine sırt çevirmiş, hiçbir şeyi umursamadan Tanrı'ya ulaşmaya çalışan Rintlik ekonomiyi köstekliyordu. Yani Profesör Ülgener'e göre Müslüman, değişen, gelişen dünyada yerini almak istiyorsa, dünün sayı ve hesapla uğraşan ruhani huzurlu dünyasını terk etmeliydi. Sayı ve hesabı sadece iktisadi anlamda kullanmalıydı. Max Weber'in takipçisi Profesör Ülgener'in yıllar önce söylediği, bugün Türkiye'nin gündemine geldi: İslami Kalvinizm. Fransız Calvin, faizin Hristiyanlık tarafından yasaklanmasını eleştiren bir reformcuydu. Ama ilericiliği iktisatla sınırlıydı. Çünkü o da döneminin bilimsel çalışmalarına karşı çıkmıştı. Bugünlerde Türkiye'de televizyonlara çıkıp İslam Kalvinizmi ayet ve surelerden örnekler vererek açıklamaya çalışan Müslümanlar gibi Calvin de De Usuris, Faiz adlı kitabında İncil'den örnekler veriyordu. Ne rastlantı değil mi? Aynı günlerde Türkiye, ABD'den ithal edilen, erkeklerle aynı saflarda namaz kılan başı açık kadınları tartışıyordu. Ne diyordu doktrin? Müslüman serbest piyasasının oluşması için zihniyet engellerinin kaldırılması, yani dinde reform şarttı. Yani düşünce değişimini gerçekleştirmeden iktisadi girişimcilik olamaz. Bunu daha önce de görmüştük. Cemalettin Afgani, İslam'ın şartlarını değiştirerek Protestanlığın İngiltere'ye has yorumu olan Anglikanizm gibi bir Müslüman Anglikanizmi oluşturmak istemiyor muydu? Profesör Ülgener aynı yolda yürüyordu. Kapitalizmin önünü şeriatın değil İslam tasavvufunun tıkadığını söylüyordu. Weber'ci kapitalizm ruhunun Türkiye piyasasına nasıl uygulanabileceğinin yol ve yöntemini izah etmeye çalışan Profesör Ülgener'in o dönemde etkilendiği hocası, Alman Nazilerden kaçıp Türkiye'ye sığınan ekonomist ve sosyolog Ordinarius Profesör Alexander Rustow'du. Rustow, neoliberalizm savunucusu, Alman Freiburg okulu temsilcisiydi. Profesör Ülgener'in Weber'ci olmasında Weber'e fikren ve ruhen yakın olan hocası Profesör Rustow'un büyük katkısı vardı. Ülgener'in Johann Sebastian Bach'ı sevip dinlemesinde bile Alman hocası Rustow'un etkisi vardı. Almanların Profesör Ülgener'i nasıl etkilediğini öğrencisi ve asistanı Ahmet Güner Sayar bakın nasıl anlatıyor. Okumayı keyifli bir meşgale haline getirdiği divanlar, bazı vakanüvis tarihleri, fıkıh ve tasavvufa ait kitaplardan kafasına yığılan bilgilerle bir yere varamamanın sıkıntısı içinde yaşıyordu. Onun kafasındaki bu karmaşayı adeta kozmik bir ahenge götürecek ışık ya da dışsal teorik şok, 1933 yılında yurdumuza sığınan Alman hocalardan geldi. Gerçekten de Alman hocalarla temastan sonra kafasındaki fırtınalar yerini tam bir sükunete bıraktı. Artık kendi ismini Türk sosyoloji düşüncesine taşıyacak çalışmaların eşiğine ulaşmış, Weber sosyolojisinin aydınlattığı uzun ince yolda Osmanlı iktisat tarihine hareketle ekonomi ile din, İslamiyet arasında sağlıklı köprüler kurmak için malzeme toplamaya başlamıştı. Alman hocaların sihirli dokunuşu Sabri Ülgener'de fıtri bir eğilim olan İslami tasavvuf neşesine, somut tarihi olgular dünyasına bakmada farklı bir boyut ilave etti. Ahmet Güner Sayar, bir iktisatçının entelektüel portresi. Sabri F. Ülgener, 1998, sayfa 20.